Ayrım 10. Son Ada. Zülfü Livaneli. Sayfa 127. O hüzünlü günün ardından bahçemize ve gecenin koruyuculuğuna sığınmış, ıtır kokuları arasında oturuyor, kederler içinde şarabımızı yudumluyorduk. Durmadan bu adam niye bu kadar kötü diye düşünüyordum. Niye bu kadar kötü? Bakkalın arkasındaki odunluğa kilitlendikten sonra başkanın hanımının çabasıyla öğleden sonra salıverilen yazar da bizimleydi. Adanın ilk tutuklusu olarak kayda geçme şerefine nail olmuştu. Geçmişini anlatmamasına rağmen daha önce de başından buna benzer olayların geçtiğini tahmin ediyorduk. Burada bile kendimi tutuklatmayı başardım diyerek acı acı gülümsüyordu. Dipçik yiyen başı fena halde zonkluyor olmalıydı ki gelir gelmez bir ağrı kesici istemişti. Lara az önce benim aklımdan geçen soruyu sanki kendi kendine konuşur gibi sordu. Son zamanlarda böyle rastlantılar çok sık oluyordu. Birlikte yaşamanın getirdiği ilginç bir telepati oluşmuştu aramızda herhalde. Bir süre sustuktan sonra tekrar mırıldandı. Bu adam niye bu kadar kötü? Hiçbirimiz ses çıkarmadık. Gece sessizdi. Martı çığlıkları duyulmuyordu. Adada çıt çıkmıyordu. Acaba başkan planında başarılı olmuş ve bütün martıları adadan kovmuş muydu? Niye o gün öğleden sonra ya da akşamüstü hiç uçan bir martı görmemiştik? Nereye gitmişlerdi? Daha önce bu adada martı görmeden ve seslerini duymadan bir tek gün bile geçirmemiştik. Bu yüzden içine gömüldüğümüz sessizlik korkutucu geliyordu. Sanki her zamanki adamızda değil de yabancı bir diyardaydık. Yazar şarabından bir yudum daha aldı ve sessizliği bozdu. Bu adam fena halde korkuyor. İşte neden kötü olduğunun açıklaması bu. İçindeki büyük korku. İşlediği cinayetler ömür boyu izleyecek onu. Üzerine bir lanet gibi çökecek. Kurtulmak için geldiği bu uzak adada bile. Şiir meraklısı Lara, ama tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar dedi. Yazar ve Lara kendilerini iyice bu tartışmaya kaptırmış görünüyorlardı. Ben de en çok sevdiğim bu iki kişinin insanoğlundaki şiddet eğilimini hiçbir zaman anlayamayacaklarını, çünkü bunu yüreklerinde hissedemeyeceklerini düşünüyordum. Bana göre sorun basitti. Bu dünyada iyiler ve kötüler vardı. Kimin neye göre iyi ya da kötü olduğunu bilmiyordum ama durum açıktı işte. Arada bir lafa girip bu düşüncemi dile getirmeye çalıştım ama ikisi de bana fazla aldırmadan konuşmalarını sürdürdü. Benim sözlerim söndü gitti. Yazar bize başkan hakkında bildiklerini anlattı. O konuşurken ben bir ona bir de ne düşündüğünü anlamak için Lara'nın solgun yüzüne bakıyordum. Adam yoksul bir ailede büyümüştü. Babası din görevlisiydi. Parası olmayan halk çocuklarının çoğu gibi ücretsiz askeri okula yazdırılmıştı. Yazara göre burada beyni yıkanmış, vatanımızın iç ve dış düşmanlarla çevrili olduğu ve koruma görevinin sadece onlara verildiği öğretilmişti. Her yerde vatan haini aramaya başlıyordu bunlar. Sonra okulu bitirmiş, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, küçük bir gelirle ülkenin zor bölgelerinde görev yapmıştı. Ama yüksek rütbelere geldiğinde talihi bir ihtilalle parlamış, devlet başkanlığına kadar yükselmişti. Ülkenin bütün dengelerinin bozulması da tam bu döneme rastlıyor. Yazar bu sözleri başıyla onaylarken bana da Lara'nın bilgisine ve zekasına bir kez daha hayran olmak düştü. Evet, ülke yönetmeyi siyasi, etnik ve dini grupları birbirine düşürmek olarak anlayan bir kafası vardı. Bunu yüksek siyaset olarak görüyordu. Doğrusu ben bunları o kadar da fazla bilmiyordum. Ülkede yaşadığım sıralarda siyasetle ilgilendiğim söylenemezdi. Darbeyi, protesto gösterilerini, karışıklıkları, tutuklamaları, başkentin sokaklarında dolaşan askeri kamyonları falan biliyordum. Ama işin boyutu ya da nedenleri hakkında bir fikrim yoktu. Radyolardan, televizyonlardan okunan resmi bildiriler hepimizi korkutmuş, büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğumuza inandırmıştı. Şimdi söylemeye utanıyorum ama tutuklamalar, işkence ve ölüm iddiaları bize bir parça belki de hak edenlere yapılıyor duygusu veriyordu. Yazara çoktandır merak ettiğim soruyu sordum. Bu adamın döneminde sen de tutuklandın mı? Yüzü gölgelendi, sesi boğuklaştı, ağzının içinden "O başka mesele" diye bir şeyler geveledi. Lara bana susmam için kaş göz işareti yaptı, sustum. Yazarı bir türlü geçmişi hakkında konuşturmayı başaramıyorduk. kişiliğinin bir noktasına kimsenin aşamadığı bir set çekmişti. Oraya kadar gelip duvara dayanıyordunuz. Konuşma sürüp giderken benim kafamın yazar ya da Lara tarzında çalışmadığını daha çok fark ediyordum. Daha çok insanın iyiliği ve kötülüğü üzerinde duruyor, tartışmayı buraya çekmeye çalışıyordum. Yıllar önce okuduğum bir kitap geliyordu sürekli aklıma. "Hepimiz birer timsahız aslında," dedim. Hayretle yüzüme baktılar. Carl Sagan diye söze girdim. R faktörü diye bir şeye inanıyordu. R harfi reptile'dan, yani sürüngen kelimesinden geliyor. İnsanoğlu sudan karaya çıktığı için beyin kökümüzde hala sürüngen şiddetinin izleri bulunduğunu, bölgemizi korumak için şiddet kullanmaya eğilimli olduğumuzu söylüyor. Yani hepimiz birer timsahız. Neyse ki sonunda dikkatlerini bu noktaya çekmeyi başarmıştım. Çünkü yazar da insanoğlundaki iyilik ve kötülük konusuna girdi. Jean-Jacques Rousseau'nun Emil'inden, Freud'un insandaki yıkıcı eğilimler üzerine yazdığı makalelerden söz etti. Bize uzun uzun doğa ya da eğitim konusunu anlattı. İnsanoğlu doğuştan mı kötüydü, yoksa kötülük öğretiliyor muydu? Bunların hepsi bireyci teoriler dedi sonra. Bence durumu açıklamaya yetmiyor. Bir süre adadaki komşularımızdan konuştuk. Çelişik duygular içindeydik doğrusu. Komşularımızın az da olsa bir bölümü başkanın tehditlerine dayanamayarak onun yanında yer almıştı. Ama bu işe gönülsüzce katıldıkları belliydi. Martılara ateş etmemişler, yavruları öldürmemişler, kayalıklardaki yumurtaları kırmamışlar, sadece göstermelik olarak orada bulunmuşlardı. Ayrıca adalıların çoğu da tehditlere kulak asmayarak bu katliama katılmamıştı. O akşamüstü duyduğum ilginç bir şeyi daha aktardım. Başkan, müzisyenlerimizi çağırtmış, onlardan martılara karşı mücadeleyi destekleyen, halkı coşturan ezgiler çalmalarını istemişti. Ama hiçbiri kabul etmemişti bu saçma sapan öneriyi. Müzisyen arkadaşlarımız sanki doğanın bir parçasıymışçasına öyle doğal, öyle kendiliğinden müzik yaparlardı ki çoğu zaman bunun müzik olduğunu bile unutup adanın doğal seslerinden biri sanırdınız. Hayatımızın bir parçasıydı bu müzik. Bazı akşamlar duyulan gitar, flüt sesleri ada yaratıldığından beri orada yankılanıyormuş gibiydi. Sessiz adadaki bu gece sohbeti sürüp giderken parfümlü melisalar iç bayıltıcı usarelerini püskürtmeye devam ediyor, ıtırlar karanlıkta iyice ağırlaşan kokularını yayıyor, oturduğumuz yeri büyülü bir bahçeye dönüştürüyorlardı. Tartışma sırasında bir an bile unutmadığım, hiç aklımdan çıkmayan şey ise Lara'ya duyduğum yürek paralayıcı aşktı. Onu öylesine seviyordum ki bu aşktan içim sızlıyordu. O sırada gerçekten de sızlıyordu yüreğim. Sanki ne kadar ciddi ve ağır olursa olsun, konuştuğumuz her şey önemsizdi. Onun yüzüne bakmak ve sesini duymak için yaşadığımı hissediyordum. Güzel miydi? Evet, güzel olmasına güzeldi. Ama bu o kadar önemsiz bir ayrıntıydı ki benim için. Başına bir şey gelse, yüzü değişse, hatta çirkinleşse bile ona olan duygularım değişmezdi. Güzellikten çok daha farklı bir şeydi beni ona vurgun kılan. Anlatılmaz, dile söze gelmez bir şey. Bir hava, bir tavır, sesindeki ince bir kırılma, dudaklarının kıyısındaki hafif bir gölgelenme, gülerken çenesinde oluşan küçük çukur. Bunların hepsi çok güzel şeylerdi. Daha da önemlisi, adeta ruh ikiziydik. Ömür boyu içinden çıkılmayan, her anın lezzetiyle dolup taşan bir sığınaktı birbirimizde bulduğumuz. Bu uzun sohbet, Lara'nın uzak doğu inançları konusunda söyledikleriyle bitti. İnsanoğlunun yaşadığı her kötü deneyim çakralarını kapatıyor, bu da negatif bir enerji yayılmasına sebep oluyordu. Kötülüğün sebebi buydu işte. Yazar yüzünü buruşturarak bizim bu aşırı bireyci yorumlarımızdan pek de memnun kalmadığını gösterdi. Demek ki bu adamın çakrası makrası kalmamış dedi, hepsi tıkanmış. Sonra bize ders verir gibi, bakın dedi, sizin anlamadığınız esas sorun şu. Bu adamların korktuğu tek şey soru. Soru sorulmasından ödleri kopuyor. Sorgulayanlar ise buna mecbur olduklarını hissederek kendilerini yok etme pahasına direnişlerini sürdürüyorlar. İsa gibi, Spartaküs gibi, tarihteki birçok örnek gibi. Onun için bu işi tek tek insanların iyiliğine kötülüğüne bağlamayın. İyi de martıları niye öldürüyor o zaman? Onların sistemi falan sorguladığı yok ki. Yazar bir an durdu, şaşaladı, ne cevap vereceğini bilemedi. yarı şaka, yarı ciddi, belki de haklısınız. Öf, uğraştırmayın beni, dedi. Sonra mırıldanır gibi, zaten bir yerde kötülük varsa oradaki herkes biraz suçludur, diyerek kalktı, sallanarak evine doğru gitti. Başını tutmasından hala ağrısı olduğu anlaşılıyordu. Hem başına yediği dipçik hem de odunlukta geçirdiği saatler ona korkunç şeyler hatırlatmış olmalıydı. Bu yüzden sinirlerine hakim olamıyordu. Ses tonundan bize bile biraz kızdığını hissediyorduk. Eskiden bana sadece edebiyat konusunda sinirlenirdi. Öykündüğümü yakaladıkça, senin adın Prost mu, senin adın Borje mi faslında. Ama şimdi bunları konuşacak halde değildik. Yazar kalktıktan sonra her zaman yaptığımız gibi konu hakkında konuşmayı sürdürdük. 5-10 dakika daha konuştuk, şaraplarımızı bitirdik. Yatmadan önce Lara'ya bir yandan serçe ile avcı hikayesini anlattım. Bir yandan da bunun biraz önce niye aklıma gelmediğine hayıflanıp durdum. Çünkü yazar da severdi böyle hikayeleri. Çocukluğumda duyduğum bir masala göre zemheri soğuğunda serçe ile yavrusu bir dala konmuş. Biraz sonra bıyıkları buz tutmuş ve gözleri soğuktan yaş içinde bir avcının yaklaştığını görmüşler. Serçe yavrusu, "Bak anne," demiş. "Ne kadar merhametli bir adam, gözleri yaş içinde." Anne yavrusunu ses çıkarmaması için uyarmış. "Sen onun gözündeki yaşa değil, elindeki kana bak," demiş. Lara hikayemi çok beğendi. Biz hem serçe değildik hem de avcılarla nasıl başa çıkacağımızı biliyorduk. Baygın çiçek kokuları arasında yatağımıza gittiğimizde Lara ile yine yaralarımıza merhem süren, bizi iyileştiren bir sevişmeye daldık. Onun nazlı bir prenses gibi beni narin vücuduna kabul edişi, içine alışı, çölde serap sandığın bir gölün gerçek olduğunu anlayarak onun serinliğine ve can kurtaran merhametine sığınmak gibi bir şeydi. Uzun, sessiz, şefkatli, dokunaklı ve ipeksi sevişmemizin sonunda uykuya dalmadan önce hissettiğim şeyi çok iyi biliyordum. Minnet. Ona karşı minnetle doluydum. Bazen sıcak gözyaşlarımı akıtacak kadar yoğun bir minnetle. O gece sabaha doğru ada tarihindeki ilk martı hücumu başladı. Evde bomba patladığını sanarak büyük bir panikle yataktan fırladığımızda henüz bunu bilmiyorduk. Uyku sersemi sesin geldiği oturma odamıza doğru koştuk. Taze sabah serinliği yüzümüze çarptı. Cam kırılmıştı. Işığı açınca odanın ortasında kanlar içinde bir martı gördük. Titriyor, can çekişiyordu. Zaten çok geçmeden de öldü, kaskatı kesildi. Başı yana düştü. Kanlar içindeki ölü martının görüntüsü korkunçtu. Denizdeki ölü martıları ya da daha önceleri sahilde ölmüş olanları görmüştük ama bu bambaşka bir şeydi. Çünkü evimizin içindeydi. Kanepenin hemen önünde yatmaktaydı. Lara yanımda tir tir titriyordu. Şaşkınlığımızı biraz atlatır atlatmaz dışarıdan sesler ve çığlıklar geldiğini fark ettik. Camlar patlıyor, kiremitler kırılıyor, martı sürüleri çığlık çığlığa haykırıyordu. Kırılmış camdan biraz başımı uzatmaya cesaret ettiğimde dünyanın bütün martıları bizim adaya toplanmış gibi geldi. Havada uçmuyor da adeta bir bütün olarak oradan oraya akıyorlardı. Sabahın alacakaranlığı beyaza kesmişti. Çığlıkları neredeyse kulaklarımızı sağır ediyordu. Evlerden haykırışlar yükseldiğini duyduk. Bu arada bizim evin çatısından da sesler gelmeye başladı. Sanki birisi dama çıkmış kiremitleri kırıyordu. Sabah olduğunda bunun da martı hücumunun bir parçası olduğunu anlayacaktık. Sahilden aldıkları büyük taşları yüksekten evlerin çatılarına bırakıyorlardı. Ve bu taşlar gittikçe hız kazanarak kurşun gibi düşüyordu kiremitlerin üzerine. Martıların çok akıllı ve örgütlenebilen bir tür olduğunu okumuştuk. Ama bir kısmının kiremit kırma, bir kısmının insanlara saldırma işine ayrıldığını, bazı martıların ise birer kamikaze gibi intihar saldırısı yapma görevini üstlendiğini anlayınca gördüklerimize, duyduklarımıza inanamaz hale geldik. Adalılara ve onların yaşadıkları evlere karşı düzenli, iyi planlanmış, akıl ve fedakarlık gerektiren bir saldırı yapıyorlardı. Bazı martılar çok yüksekten evlere doğru pike yapıyor, akıl almaz bir süratle camlara vuruyorlardı kendilerini. Bu çarpma bir bomba etkisi yaratıyordu. Martı ölürken çarptığı evlerde de camlar patlıyor, büyük bir panik ve korku baş gösteriyordu. Martı hücumu başladıktan sonra duyduğumuz silah sesleri de bir süre sonra kesilmişti. Derken sabah oldu. Evden dışarı çıkmaya korkuyorduk ama sürekli olarak bu durumda kalamayacağımız için Lara'yı evde kalmaya güç bela razı edip burnumu dışarı çıkarmaya yeltendim. Daha bahçe kapısına yeni gelmiştim ki başımın üstünde hışım gibi martılar belirdi. Kafama gaga darbeleri indirmeye başladılar. Ellerimle korunmaya çalışarak kendimi eve zor attım. O gün dışarı çıkamadık, kimseyle de haberleşemedik. Ben arada sırada kuytu köşelerden başımı uzatıp neler olup bittiğini görmeye çalıştım. Martı hücumu aralıklarla devam etti. Kırılan camı üstüne perde gererek örtmeye çalıştık. Diğer camları da elimizden geldiği kadar kumaşlarla kaplayıp dolapları dayayarak güvenli hale getirdik ve yatak odamıza kapandık. Başımıza gelenler bizi o kadar şaşırtmıştı ki doğru dürüst düşünemiyorduk bile. Sadece bir şeyin farkındaydı. Martılara kızmak aklımıza bile gelmiyordu. Buna karşılık bu dertleri başımıza açan başkana duyduğumuz nefret artıyordu. Yazarı da merak ediyorduk ama ona ulaşma olanağımız yoktu. Martı hücumu altında ne yapıyor, ne düşünüyordu acaba? O gün böyle geçti. Martılar hiçbirimizin evden çıkmasına izin vermedi. Sanki bir hava hücumu düzenlenmişti de adanın üzerinde bombardıman uçakları dolaşıyordu. Ertesi sabah adaya müthiş bir sis çöktü. Dışarısı süt beyazdı, göz gözü görmüyor ancak bazı karaltılar seçilebiliyordu. Adayı bir masal diyarına çeviren günlerden biriydi bu. Sis daha önce hiç bu kadar sevindirmemişti bizi. Lara ile birlikte ihtiyatı elden bırakmadan evden çıktık. Sakına sakına yürümeye başladık. Ortalıkta martı görünmüyordu ama yine de belli olmazdı. Birdenbire tepemizde biterlerse yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Önce noterin evine gittik. Yazarın, müzisyen arkadaşların ve bazı komşularımızın da orada olduğunu gördük. Onların camı da boydan boya kırılmıştı. Ev savaştan çıkmış gibiydi. Tahmin edeceğiniz gibi görüşmemizin uzunca bir bölümü başkana verip veriştirmekle geçti. Gelişiyle ve aptal fikirleriyle adamızı mahvetmişti. Martıların bu işte hiçbir suçu yoktu. Şimdi ne yapacaktı acaba? En doğrusu adayı terk etmesi, pılısını pırtısını toplayıp o sevimsiz, çok bilmiş torunları ve kalpsiz karısıyla çekip gitmesiydi. O kadar kızdık, birbirimizi o kadar doldurduk ki gidip bunu yüzüne karşı söylemek için önüne geçilmez bir istek duymaya başladık. Yazar da aynı fikirdeydi. Düşüncelerimizi başkana o iletecekti. Kendiliğinden sözcümüz olmuştu. Hep birlikte evden çıktık. Başkanın evine yollandık. Sis o kadar yoğundu ki gökyüzünün bütün bulutları adaya inmiş de yeryüzünde dolaşıyormuş gibi görünüyordu. Elimi salladığımda buharın uçuştuğunu görebiliyordum. Yolda birkaç komşumuz daha katıldı bize. Ada halkı sözleşmiş gibi birbirini buluyor ve toplanıyordu. Herkes başkana karşı öfke içindeydi. Başkanın evinin önüne geldiğimizde verandada bekleyen silahlı adamlar gözümüze çarptı ilkin. 10. ayrımın sonu. Sayfa 138.